Ayrım 23, sayfa 381. 6. bölüm. Timur bir kocaman parça et kopardı. Bir süre geveledikten sonra yutkundu. Bir Bedreddin'e baktı, bir Satu'ya. Yeni bir lokma dişlerken güldü. Bu sizin beyiniz ders almasını bilmemekte bize kalırsa. Sivas olayından sonra yeni bir buyruk gönderdik. Dedik ki tez zamanda sana sığınmış olan beyleri gönder. Ve dahi buyruğumuzu yerine getirdiğini iki şehzadenle bildirip adımıza hutbe okut. Eğer bunu şimdiden yaparsan vakit geçmiş değil. Biz de senin beyliğini tanıyıp başka yönlere döneriz. Yok, öyle olmazsa Anadolu ve Urumeli yıkımının sorumlusu sen olursun. Verdiği cevabı duymak ister misiniz? Bedrettin Yıldırım'ı iyi tanıyordu. Tam yüreği yanmaktayken Timur'dan mektup aldıysa mutlaka köpürmüş, o öfkeyle ne dediğini bilmemiştir diye düşündü. Satu ikirciklendi. Ağır ağır dudaklarını kıpırdadı, bir şey söylemek ister gibi davrandı, sonra sustu. Timur ikisini de izliyordu, atıldı. Buyur koca uzanımız, bir şey söylemek istersiniz. Bilirim ki Bayezid Bey inatçı ve dahi tez öfkelenen bir kişidir. Şimdi bana öyle gelmekte ki bir büyük savaş olacak ve arada insanlar ezilecek. Eh, savaşın kuralı budur bre koca. Bilmez misin ki kavga oldu mu yara bere kaçınılmazdır. Sen de yaşamını savaşta bitirmiş bir kişi olarak hak vermez misin bize? Bedrettin sesini çıkarmıyordu. Satu yanıtlamadı Timur'u. Timur akık arasından çok olan küçük gözlerini dikti Bedrettin'e. Ya siz hak vermez misiniz bize? Siz tarih yazıyorsunuz Hakan'ım. Kimin haklı kimin haksız olduğunu ancak o yüce kitap bildirir gelecek kuşaklara. Öyle gelmektedir ki bize siz haksızlığımıza şimdiden inanmışsınız. Haksızlık? Size bunu söylersek Bayezid Bey haklı duruma gelebilir. Oysa bizim gözümüzde ikiniz de haklı değilsiniz. Çok kesin konuşuyorsunuz. Belki hemen değil, ileride tarih de öyle konuşur. Siz tarih değilsiniz. Haklısınız, değiliz ve olayların içinde yaşamaktayız. Ama kendimizce geleceğin notunu şimdiden çıkartıp aydınlanmayı kurarız. Belirttiklerimiz o yüzdendir. Ama Bayezid'in mektubunu görmediniz daha. Görsek neyi değiştirir? Mutlaka ağır sövgülerle doludur. Kişiliğinize, kimliğinize saldırıyordur. Kaç hükümdarın ağzından işittik bunu. Küçümsüyordur sizi. Tümü küçümsediler. Ve her küçümseyen savaşın sonunda bizim iyiliğimize sığınmak zorunda kaldı. Bedrettin bir övünme mi diye baktı gözlerine. Hayır, tam tersine bir acıma seziliyor bakışlarında. Bir acıma ve bunun kendisine sağladığı başarının güveni. Küçümserler, çünkü onlar birkaç kuşaktır kendilerini bey, hükümdar sayıyorlar. Sanıyorlar ki uzunca bir geçmişin simgesi olmak güçlü kalmaya yeterlidir. Timur, Satu emmimizin anlattığı, sizin de buyurduğunuz gibi onların gözünde soylu değildir. Belki ne işlediğini bilmeyen bir sergerdedir. Çünkü babası hükümdar değildi. Oysa bizce tarih açısından değil, kişilik açısından alınırsa, Timur yeryüzü egemenlerinin en soylusudur. Neden derseniz, görkemini kendinden başkasına borçlu değildir de ondan deriz. Hay yaşayasın Bedrettin bilgemiz, bizim için de kişinin soyluluğu kendisiyle başlayıp biter. Eğer yüreğinde gerçekten güç duymaktaysa kişi güçlüdür. Bizi bırakalım bir yana, sizi alalım. Haydi, ana yanından bir bey kızına dayandığınız için sizi de bırakalım. Satu emmimizi alalım. Biliyoruz ki yazdıklarıyla pek çok soyludan da soydan da daha kalıcıdır ve insan için önemli olan budur. Öyleyse Bayezid Bey'imizin mektubunu görmemize gerek yok. Zaten bildiğiniz içindekileri, sanki dört kuşak önceki dedesi babamızdan daha soyluymuş gibi kökümüze sıvanıyor. Haydi soy özentisiyle bunları aldırmayalım ama öyle ucuzlamaları dizelemiş ki bir soylu sultanın ağzına değil itin ağzına bile yaraştıramayız. Üstelik bununla da yetinmeyip bize sığınanları geri istemekte. Yerinde duramayıp hazırlık bile görmeksizin üstümüze hörlemektedir. Gözleri parlıyordu Timur'un. Belli ki istediği gerçekleşmiş Yıldırım oyununa gelmişti. Bir sözünü anımsadı Bedrettin. Hasmın senin kurallarınla oynarsa baştan kazanırsın. Bir kez de yanılıp onun kurallarına daldın mı çok usta olmalısın ki ilkin başa baş gelesin. Sonra da çok kurnaz ve dayanıklı olursan belki yenersin. Bir kişide bunca yetenek buluşmuşsa zaten oynamasına gerek kalmaz der satranç oynarken. Şimdi anlaşılıyor bu sözün değeri. Küçücük hatta salt kendisine dayanan bir çeteden yola çıkarak böylesi bir egemenliği nice kurdu. Ve şimdi anlaşılıyor ki bu egemenliğe karşın Yıldırım'la oynamaktadır ve küçümsemektedir Bayezid'i. Dayanamadı Bedrettin. Sizi küçümsediğini söylüyordunuz. Öyle anlaşılmakta ki siz de onu küçümsüyorsunuz. Küçümsüyoruz evet ama ucuzlamayız aynı biçimde. Çünkü biz bilmekteyiz ki savaş oyunların en tehlikelisidir. Ve böylesine akılsız bir hasım bulanda kırıp geçiririz tüm gücünü. Kırıp geçiririz ve bir yürek çöküntüsüyle acırız sonunda. Nice hesaplı, her davranışı nice bir bilincin sonucu. İrkildi Bedrettin. Öğrendiği bildiğince bu adam başka, düzeni çapula dayansa bile bambaşka. Cihangirler soyundan bu adam. Tarih içi de arada bir parlayıp yiten kuyruklu yıldızlardan biri. İskender, Oğuz, Atilla, Cengiz ve Timur. Her biri yaşamları sürecinde dünyanın en yüce egemenliklerini kurup öldüklerinde darmadağın olmasını hazırlayanlardan. Soruyordum kendi kendime. İskender, Oğuz, Atilla ve Cengiz ne yaptı? Neden kendileriyle var olan görkem öldüklerinde gümbür gümbür çökmekte? Şimdi anlıyorum. Çünkü öylesi bir egemenliği ancak böylesi bir bilinç taşıyabilir. Ve bu gücün sahibi en azından bir 100 yıl sonra gelir. Timur Bedrettin'in birden dalgınlaşıvermesinden kuşkulandı. Gözlerini kısıp baktı uzun uzun. Sonra kıpırdadığını sezinleyerek sordu. Yeni bir sorun mu takıldı aklınıza? Bedrettin gözlerini açtı. Gülümseyerek baktı Timur'un kuşkulu yüzüne. Bir sorunu çözdüğümüzü sanıyoruz da. Sakıncası yoksa buyurur musunuz? Devletinizin sürekli olmayacağını söylerken bir noktayı unutmuşuz. Şimdi birden o geldi aklımıza ve sanıyoruz ki en önemlisi de budur. Nedir? Şu ki Hakan'ım, adı ne olursa olsun böylesine görkemli bir örgütü ancak sizin çapınızda biri yönetebilir. Öylesine çapraşık, öylesine güç ve bilinç isteyen bir iştir bu. Ancak adım adım kendi emeğiyle kuran biri üstesinden gelebilir yönetimin. Oysa böylesi kişiler de kuşaktan kuşağa yetişivermez. Sizin yerinize geçecek kişinin sizden daha güçlü bir cihangir olması gerekir. Oysa cihangirler çok güç yetişiyor. Bilebildiğimiz tarih içinde bunların 5 tane olması da doğrular bizi. Sayar mısınız adlarını? İskender, Oğuz, Atilla, Cengiz ve siz. Biz Anibali de cihangir bilirdik. Yenikleri defterinize yazmak isterseniz bilmekle devam ediniz. Bakın bunu düşünmemiştik. Ama bizim yenilmeyeceğimiz nereden belli? Bakarsınız Bayezid Bey'iniz önüne kattığın leğin Asya'nın ortasına değin sürer bizi. Bunun olanaksızlığını siz de bizim ölçümüzce biliyorsunuz. Askerlik biliminden anlamayız ama okuyup bellediğimizce komutanlar hasmıyla karşılaştıktan sonra kurarlar düzenlerini. Oysa siz hasmınızla nerede, ne zaman, hangi koşullar altında karşılaşacağınızı çok önceden saptadınız. Öyle ki neredeyse savaşın kaç yitikle kapanacağını biliyorsunuz diyesim geliyor. Bu durumda yenilmeniz olanaksızdır. Bizim üzüncümüz aynı kandan insanların birbirlerini kıracakları bir savaştan kaçınamamalarıdır. Bu bizim de üzüncümüzdür. Ne var ki Bozkırımızın yasası savaş başlayanda kaçınmayı yasaklar bize. Öyleyse savaşı tam istediğimiz gibi bitirmekten başka yol yoktur. Ve göreceksiniz, dediğimiz olacaktır. Hiç kuşku duymuyor musunuz? Duymaz olur muyuz? Her kavgada bitinceye kuşku duymuşuzdur. Sanırız teke tek savaşlardan kalmıştır bu kuşku. Yaptığımız hesaplar bir yanlış çıkarsa hasmımız bizden usta oluverirse diye ödümüz yarılmaktadır. Bu yüzden savaş bitinceye ne biz rahat ederiz ne de askerlerimiz, komutanlarımız ve çaşıtlarımız. Başarı kesinleşti mi de özgür bırakırız onları. Az biraz soluklansınlar, istediklerini yapsınlar için. Ama bizim hesaplarımızın dışına taşını da bağışlamayız hiçbir zaman. Bu kendinize olan güveninizden böyledir. Haklısınız, kendimize her zaman çok güvenmişizdir. Bizim için egemenlikle başarı aynı anlamı taşır. Biri olmadığında ötekinin bir değeri yoktur ve zaten kalmaz. Bu bilinçle sıvanınca kavgaya salt buyruğumuzdakilerin değil, karşımızdakilerin de davranışlarını saptamak bize düşer. Her zaman saptadığımız gibi davranır karşımızdakiler de. Ne var ki bazen hiç umulmadık zamanlarda buyruğumuzdan çıkıveriyorlar. İşte o zaman hemen yeni bir durum alıp istediğimize uydurmak gerekiyor karşımızdakini. Bedrettin son sözleri anlamadan dinledi ilkin. Sonra belleğinin derinlerinde duydu. Karşısındaki orduyu yönetmekten söz ediyor Timur. Dikildi oturduğu yerde. Alay mı ediyor düşüncesiyle süzdü Timur'un küçük gözlerini. İçtenliğini anlayınca atıldı. Elbette buyruğunuzu dinlemeyecek karşınızdaki ordu. Dinlemesi gereklidir. Ama onu siz yönetmiyorsunuz ki. Biz yönetmeyecek olanda savaşmanın, savaşa katılmanın anlamı mı kalır? Yollarız oğullarımızı, torunlarımızı. Yenerler, yenilirler bizim adımıza. Neden derseniz onlar da sizin gibi düşünürler. Hasımlarıyla karşılaşıp düzen tutarlar. Saldırır ya da gerilerler. Ve dahi sonucu daha güçlü itişen sağlar. Oysa savaş kutsal bir oyundur. Bir itişme değil Bedrettin Bilge. Gözleri parlıyordu. Kendini savaşın tam ortasında, en güç koşullar altında vuruşmanın tutkusunda sizinlediği belli. Öyle bir oyun ki ancak soylu davranışlar toplu cinayetten ve pis itekleşmeden çıkarır onu. Biz böylesine saygı duyarız savaşa. Saygı duyduğumuzdan ötürü de iyi inceleriz anlacımızdaki ordunun olanaklarını. Sonra öyle davranırız ki o ordu yola çıktığı andan başlayarak buyruğumuza girer de haberi bile olmaz. Bedrettin bunun olasızlığını düşündü bir an, sonra yatsıdı içinden. Hemen ardından da aylardır izlediği hazırlıkları, gördüğü davranışları bir bir değerlendirdi. Timur ile her şey olur. Timur coşmuştu. Bedrettin'in aklında gidip gelen karşıtlıklara aldırmaksızın sürdürecekti anlatmasını. Tek düşüncesi askerlikten anlamayan bir bilgeye askerliğin inceliklerini anlatmak. Öylesine güçtür ki bilmeyen için. Ama Bedrettin gibi bir bilge kavrar söylediklerini. Tam anlamasa bile oturur düşünür. Şimdi olmasa sonradan karar verir ustalığına. Çevresine bakındı. Hemen koşundular buyruğu mu var diye. Bir şey istemediğini belirten bir işaretle savdı onları. Daha bir tutkuyla anlatmaya başladı. Bakınız, bunca yaşamamızın çocukluğunu saymazsanız tümü savaşta geçti. Eğer salt vuruşmayla kalsaydık yaman bir savaşçı olurduk. Sizin akıncı kocalarınız gibi. Oysa biz savaşın bilimini yapmayı kurduk başından beri. Yenilgiler neden olmaktadır? Nice davranılırsa yenilgi silinir defterden ve kendimizce saptadık sonucu. Bilinen savaş düzeni üçe ayrılıyor. Saldırı, savunma ve gerileme. Özellikle ordu savaşlarında söz konusudur bu. Bir de kişilerin savaşı var. Bu da bir önceki savımıza dayanır. Karşındaki gücü, davranışlarını ve becerisini iyi saptamak gereklidir. Biz düşündük ki üçünü karıştırıp karşımızdakini de kendi kurallarımızın içine sokarsak savaş oyununa yeni boyutlar getiririz. Yani anlayacağınız kitle savaşında kişi düzenini uyguladık. Zamanı biz kararlaştıracak olduktan öte en yararlı biçim olarak bunu gördük. Oysa sizin Osmanoğulları için bir itekleşmeden öte değildir savaş. Ordular karşı karşıya gelir, yüklenir birbirine, tülü güreşi gibi. Baskın gelen kazanır. Öyle şey yok. Kişi egemenliğini ortaya korken en azından kafasını da kor. Kom adamı biri gelir eziverir. İşte bilgemiz, bizim oyunumuz böyle. Bayezid'i Bursa'dan at bindirip düşürdük yollara. Bundan ötesi oyun bizim dilediğimizce sürecek ve istediğimizce bitecektir. Neden derseniz şimdiye değin bilincimize aykırı tek davranış olmamıştır da ondan deriz. Daha önceki savaşlarını görmedi. Sivas yıkımının kararını verdiğinde böyleydi yüzü. Bu adam bambaşka. Karşısındakini uzun uzun inceliyor, neresinden vurursa öldüreceğini, neresinden vurursa yaralayacağını baştan biliyor. Dedikleri gerçek olmalı. Karşısındaki orduyu da bu yönetiyor olmalı. Yoksa bunca başarı nasıl elde edilebilir? Salt güce, kıyıcılığa yani korkuya dayanmıyor ki bu. Boğuştuklarının çoğu kendinden güçlü. Çok zaman ordusunun tümünü bile çıkarmıyormuş karşılarına. Daha az askerle daha etkin vuruşma biçimleri üstünde çalıştığını söylemişti Cihangir Şah. Dedem bir savaş eridir ki vuruşmakla kalmaz, yönetimini de geliştirir savaşın. Bizim askerlerimiz karşımızdakine göre az mıyız, çok muyuz demezler hiçbir zaman. Başımızda kim var? Timur. Öyleyse bir bildiği, bir düşündüğü vardır. Yenmeyecek olsak ardımızı beslerdi diye yanıtlarlar sorularını ve kazanırlar savaşı. Kendisi de biliyordu bunu Sivas'tan. Koca kaleyi yıkıp içindekileri yitirenler korunmacıların yarısı kadar bile yoktu. Nereden geliyor bu güç? Aslında cevaplandırılması gereken budur. Ama soramıyor Bedrettin. Timur istediğinden öte bir söz söylemiyor çünkü. Sorulsa bile... Yeni haberciler geldi, kulağına yeni şeyler fısıldadı. Sanki her söyleneni önceden biliyormuşçasına giriyordu Timur. Biliyordu da kuşkusuz. Haritaları getirtiyor, parmağını bir yere basıyor, sonra adlar sayıyor, toplananlar dağılıyor. Sonra yeniden toplanıyorlar, aralarından bazıları eksik. Demek onlara yeni görevler verilmiş ve herkes görevinin başına geçmiş. Anadolu içinde bir baştan bir başa dolanıyorlar. Otağın yeri her gün değişiyor. Bir kuzeye doğru ağıyorlar, bir güneye iniyorlar. Kentler yıkılıyor, harmanlar tutuşturuluyor, sular zehirleniyor, kuyular kapatılıyor. Ve durmaksızın dolaşılıyor. Bedrettin hiçbir şey sormuyor kimseye. Timur Yasavul başını gönderdiğinde çadırına giriyorlar. Tartışmalar başlıyor yeniden. Ve sonra otağlar, çadırlar çözülüyor. Yolculuklar, yolculuklar. Yıldırım yerinde duramıyor. Otağının içinde bir baştan bir başa gidip gelmekte durmaksızın. Bursa'dan çıktığı gibi Sivas yönünde at koşturmuştu kimseyi beklemeden. Ardından bir kıvrım yapıp Kayseri üstüne indi. Kadı Burhanettin can havliyle kendini Timur'un otağına attı. O sırada Timur askerlerinin ardında Sinop içlerinde dolandığını duydu. Sinop'a vardığında Rumeli askerleri yetiştiler. Evrenus Gazi ve Sırp Kralı toplayabildikleri askerle Yıldırım'ın ordusuna katıldılar. Yeni bir kovalamaca başladı. Timur'un Sakarya Ovası'nda olduğunu bildirdiler. Asker nefeslenmeye olanak bulamadan Sakarya'ya yöneldi. Ovaya geldiklerinde yakılmış yıkılmış bir düzlük buldular ancak. Timur ordusu gerilere güneye inmişti. Yeniden ardına düştüler. Düştüler ya, bir bezginlik başladı askerde. Yorgunlukları her davranışta belli olmakta. Üstelik su yok geçtikleri yerlerde. Salt ırmaktan ırmağa su gereksinimlerini gidermekteler. Güneye inerlerken bir başka haber geldi. Timur askerleri Germiyan topraklarını yakıp yıkmaktadırlar. Konya üstünden Kütahya'ya döndüler yeni baştan. Beyler divan otağında Yıldırım'ı beklediler toplanıp. Gün batalı çok oldu. Yakılan ışıldaklar otağın içini iyice aydınlatıyor. Dışarıda beliren kıpırtı Yıldırım'ın gelmekte olduğunu kanıtlıyor. Ali Paşa ellerini göbeğinin üstüne bağlayıp ayağa fırlıyor. Öteki komutanlar başbakanı izliyorlar hemen. Bey Yıldırım bakışlarında kıvılcımlanan hıncıyla giriyor kapıdan. Çevresine bir göz atarak köşeye kurulmuş tahtına doğru yürüyor ağır ağır. Oturduktan hemen sonra ötekileri de oturtup hafif yanlayarak dinlemeye hazırlanıyor. Ali Paşa sakallarını titreterek gelen haberleri iletiyor. Sultanım, öğrenildiğine göre Timur Ankara üstüne yürümekteymiş. Madem haber erişti, biz niye dururuz lala? Buyruğunuzu bekleriz hünkârım. Buyruğumuz budur ki hemen yola çıkıla. Evrenus daha buyruk bitmeden sakallarını kucakladı. Yıldırım bakışlarının tüm sertliğiyle baktı Evrenus'a. Yine bir şey söyleyecek, bekledi. Sultanım diye söze başladı Evrenus. Anladığıma göre Timur bizi yormak, yıpratmak diler. Akıncı yasalarını uygular. Şimdiye deyip bir değerlendirme yapmamız gerekirse başarılı da olur. Asker yorgun, hayvanlar bitkindir. Bulduğumuz temiz suyu fersah fersah taşımak zorundayız. Çoğu hayvanın beslenmesi olanaksız bir duruma gelmiştir. Tedbir budur ki askerin bir süre dinlenmesi gerek. İzniniz olursa burada otağı kuralım, bir iyice saptayalım Timur'un yerine, ondan öte üstüne varalım. Bire koca gazim, Timur da bizcileyin sürükleyip durmakta askerini. Onunkine bir şey olmamaktır da bizim askerimiz mi pörsüyüp yılacak? Bilmez misin ki durmaksızın kabarıp taşmaktadır hesabı ve bir an önce almamız gerektir öcümüzü. Bilirim sultanım ama siz de bilirsiniz ki dingin askerle alınacak öç daha bir güçlü olur. Ya yakılıp yıkılacak yeni illerin, sancakların acısı kimin yüreğine çöreklenecektir? Acı tümümüzündür sultanım. Sesini çıkarmadı Bayezid, bir an düşünceye daldı. Söylediklerine hak verircesine baktı Evrenos'un yüzüne. Peki, yolculuğumuz sabahleyin başlasın buyurdu. Kocalar ve vezirler önemli bir olanak sağlamışlar gibi sevindiler. Her biri saygıyla selam verip tek tek dağıldılar otağdan. Evrenos gitmek üzereyken durdurdu Bayezid. Lala, siz kalasınız, konuşacaklarımız vardır. Baş üstüne hünkârım. Ötekiler yetinceye bekledi Bayezid. Bu Osmanoğullarının alışkanlığıydı. Divan biterken kocalardan birini alakor, bir kez de onunla tartışırlardı durumu. Ve bu kişi genellikle Evrenos olurdu. Osman Gazi Alplerinin en yaşlısı olduğu için. Az önce dediniz ki Akıncı töresini uygulamaktadır. Evet, bizi ardında bunca dolaştırdığına bakılırsa savaş töresi Akıncı yasalarına uygundur Timur'un. Akıncı yasası kollar üzere çalışır. Nice bir iştir ki bunca askeri dilediğince dolandırabilsin. Askerinin tümüne Akıncı eğitimi uyguladıysa başarır bunu. Bizim ne etmemiz gerek? Savaş neyi getirir bilmemekteyim şimdilik. Ama bana öyle gelmektedir ki askerimizi yormamalıyız. Yorgun askerle savaşa girmek Timur'un anlacında tehlikeli olabilir. Benim askerim yorgunluk bilmemektedir Gazi Lala. Bilirsiniz ki biz Yeniçerimizle Anadolu uçlarından Rumeli sınırlarına seyirtip gelmişizdir. Gelmiş ve dahi yakaladığımız yerde yitirmişizdir düşmanı. Bu kez anlacımızdaki bundan öncekiler gibi değil bana kalırsa. Çok dikkatli olmak gerekir. Bence yürekli olmak yeterlidir. Nasıl buyurursanız sultanım. Konuşma bitmişti. Evrenos kalktı. Ağır ağır otağın dışına çıktı. Çandaroğlu kendisini beklemekteydi. Sokuldu yanına. Pek uzun kalmadınız. Kendi dediğini dinlemekte. Umutsuzsunuz. Timur usta, çok usta. Asya'dan bu yana sürüp gelmesi kolay değil. Ne etmek gereksizce? Bir bile bilsen bunu. Yürüdüler Çandaroğlu'nun otağına doğru. Evrenos orada ayrıldı. Timur Çubuk Ovası'nın kuzeyine düşen Küre Dağı'na dayamıştı ordugahın ardını. Karabayır'dan başlayan keçe çadırlar Kızılcaköy Deresi'ni aralarına alıp Börek Tepeleri boyunca uzanıp gidiyordu. Kat kat bayırdan aşağı ovanın düzlüğüne doğru iniyor. Belli ki Timur Savaşı burada yapmaya kararlı. Bir tek Ankara yönünü açık bırakmış. Orada da Hızırlık Tepesi'ne çıkardığı gözcüler dolanmakta. Yıldırım'ın geldiğini haberleyecekler. Ordu kaç gündür dinlenmekte. Güneş ağır ağır yükseliyor İn Dağı'nın üstünden. Işıkları Çubuk Çayı'nda Kızılcaköy Deresi'nde iğneleşip keskinleşirken Hızırlık Tepesi gözcüleri sökün ettiler. Yıldırım Çubuk Ovası'na girmekte. Timur sakalsız yüzünü kaşıdı bir süre, haritalarını istedi. Miran Şah zıpladı koşturdu haritaları. Şahruh babasının yanına dikildi. Timur bakındı, torunu Mehmet Mirza, Ulu ve Baysungur beyleri çağırdı yanına. Siz de gelin, savaş çok yakında başlayacak. Bir iyice kararlaştıralım ne yapacağımızı. Ondan sonra her an yeni bir buyruk beklemeyin. Saygıyla toplandı oğulları ve torunları. Timur çok önceleri çizdirdiği haritaları önüne serdi, uzun uzun inceledi. Parmağını daha önceden çizdiği çizgiler üstünde gezdirerek konuşmaya başladı. Hemen hemen 4 aydır ardımızda koşturuyoruz Bayezid'i. Bu biz böyle istediğimizdendir. Görüyorsunuz ki Osmanoğlu pek akıllı değil, hep bizi izlemekte. Bir kez bir harita çizdirip nereye gidebilir kestirmiyor. Bizden haber gidiyor ki filanca yer vuruldu, 1 hafta 10 gün arayla oraya varıyor. Bir komutan ya da başbuğ böylesi şaşkınlaştı mı yenildi demektir. Şimdi bizim yerimiz burası. Ardımızda dağlar var. En güvenli biçimde yerleştik. Bayezid'in ardı açık. Duydunuz ki gelmekte. Karşımıza yerleşmesi için bugünün geçmesi gerek. Bizim düzenimiz anlacında hemen saldırıya geçeceğini sanmıyorum. Ama geçerse püskürtürüz ilkin. Sonra da dört bir yanından çevirip yitiririz tümünü. Nasıl olacağını biliyorsunuz. Sen Miranşah, filler ve yedeklerin başına geçip son buyruğu bekleyeceksin. Bu dolanmada seni de askerlerini de çok yorduk. Az biraz dinlensinler. Sen Şahruh, Bayezid askeri hemen saldırırsa saf tut ve dahi püskürt. Mirza, Ulu ve Sungur için yeni bir deneme yapacağız. Mirza Ebu Bekir'le birlikte benim eski alplerimi alacak. Sol kanadın saldırı gücüsünüz siz. Benden işaret bekleyeceksiniz. Ve ola ki bir kaçan buluna, hiç zaman yitirmeden ardına düşeceksiniz. O yüzden savaş başladığı anda Hızırlı Tepesi'ne doğru kayacaksın. Gözcüler dikip bekleyeceksin. Gerekirse oradan aşağı sarkıp arkadan vuracaksın. Gerekmez. Benden buyruk gelmezse kaçanları toplayacaksın. Ulu, Aygen'in akıncılarıyla Kürşat, Tirşat ve Tolunay askerlerini alıp sağ yandan saldırıya geçecek. İlk saldırı sizin yanda olacak Ulu. Biliyorum, senin için köşene çekilip kitap okumak ve dahi yazmak daha iyidir. Ne var ki şimdi kavga günü. Tüm kitapları pusatlarınız yazacaktır. Unutmayasın, eğer bir yatsıman varsa şimdiden söyle ki değiştireyim seni. Ulu önüne baktı. Dedesi son bir sınavdan geçiriyor olmalı. Hiç gelmemeliydi buralara. Okumak okuduklarından notlar çıkarmak tümünden iyi. İyi ya, bırakmadı ki. Yarın devletin sahibi sen olabilirsin diye toplayıp getirdi. Hem gittiğimiz yerlerdeki ünlü bilginlerle de tartışma olanağı bulursun. Şimdi birden savaşa sürüveriyor. Üstelik en denenmiş, en güvenilir komutanlarını buyruğuna vererek. Var bir bildiği dedesinin. Var ki böyle davranmakta. Nasıl buyurursanız efendimiz. Yaşa be torunumuz. Bizim de istediğimiz buydu. Görelim seni. Salt kalem efendisi olmayıp yüce bir yiğit bulunduğunu da ispatla öteki torunlarımıza. Evet, şimdi sıra orta bölümde. O da bize kalsın. Eğer sizin saldırılarınız ve alpler bir şey yapamayacak olursa iş bize düşecek demektir. O zaman da her zamanki kurallarımızı uygulayarak yitiririz düşmanımızı. Hadi, şimdi siz işlerinizin başına geçin. Durumunuzu buna göre ayarlayın bakalım. Gözlerini kısarak baktı iki tepenin arasından ovaya giriş yapan genişliğe. Daha görünmüyordu Yıldırım ordusu. Yeniden başını eğdi haritalarına. Yüzünde bir gülücükle en büyük satranç tahtasını açtırdı. Karşılıklı taşları dizerek kendi kendine oynamaya başladı. Bir yandan taşları sürüyor, kırıyor, dolaştırıyor, bir yandan da düşünüyordu. Buraya kadar her şey benim istediğim ve dahi yönettiğim gibi geldi. Öyle anlaşılmakta ki bedeni gelişmiş bir çocuk, söğüt başbuğu, yiğit, yürekli ama akılsız. Şimdi bu akılsızlıkla neler yapabilir? İşte beni açmaza düşüren bu. Bir akılsızın ne yapacağı hiç belli olmaz ki. Bir belli olsa biz yine de kendimizce bazı deneyimler yapalım. Oyunlar kuralım. Bakalım hangisini oynayacak. Karşılığını sonra veririz. Nikebolu'da olsun, Anadolu beylikleriyle tutuştuğu kavgalarda olsun kişisel gösteriye çok meraklı. Ne etmiş Nikebolu'da? Tek başına Haçlıların arasından geçip kale komutanına selam vermiş. Ne çıkar bundan? Kişisel yiğitliğinin ne denli yüce olduğu. Ya bir sezinleseler de onu yitiriverselerdi? Haçlılar ordularını önlerine kattığın leğin sürüp atarlardı Avrupa'dan. Olmamış. Bir rastlantı bu. Haçlıların avanaklığı. Hadi gelsin benim ordumun arasından geçsin bakalım. Diler gece, diler gündüz. Tutukların leğin bacaklarından sallandırıverirler. Burada bunu yapamaz. Ama mutlaka bir gösterişte bulunup benim gözümü yıldırmak isteyecektir. Ne yapabilir burada? Tamam, ya bir savaş oyunu düzenler ya da daha görkemli bir gösteriye kalkışır. O gösteri ne olabilir? Dolanıyor. Yıldırım'ın kişiliği üstüne öğrendiklerinin tümünü aklından geçiriyor. Yeniden anımsıyor söylenenleri. Ve birden yüzü gülüyor. Savaş oyunu yapmazsa ava çıkabilir. Pek meraklıymış. Üstelik askerin de işine gelir bu. Belki umduklarınca avlanırlar, yiyecekleri artar. Yiyeceği az askere gerekli olan dinlenmektir. Az eylemde bulunsun ki gücünü koruyabilsin. Akılsız komutan da sanır ki ne denli çok eylem olursa o denli güçlenir topluluklar. Yanlış. Bu yanlış da o başbuğun yenilgisine neden olur. Neyse, şimdi biz yönetiyoruz Yıldırım'ı. Başından bu yana olduğunca. Ava giderse nereye gider? Bir İn Dağı'ndaki ormanlar var, bir de bizim tuttuğumuz Küre Dağı'nın ormanları. Ardımızdan dolanmayı deneyebilir. Şahruh o yana tetik olsun. Elini çırptı. Ya savul başı koşarak geldi. Şahruh'a söyleyin, Küre Dağı'nı gözetim altında tutsun. Güvenliği ona aittir. Baş üstüne efendimiz. Küre Dağı'nda kuş uçmaz bizden habersiz. Şimdi gelelim İn Dağı'na. Mirza Hızırlık tepesinde orayı boş bırakmak olmaz. Demek kendimizden ayıracağız. Yine elini çırptı. Ya savul başı yanı başında dikildi. Atalay Bey ile Sevüktekin'i çağır. Yeniden bir taş sürdü, karşılığını sürerken çağırdıkları girdiler. Oyalanmadan Ravlı Kalecik üstünden geçin. Biriniz Emir Dağı ormanlarına dalacaksınız dağılıp, ötekiniz İn Dağı ormanlarına. Kendinizi belli etmeyin. Bizim keş biçimi gereğince yitirebildiğinizce Bayezid'i yitirip döneceksiniz. Elbette gelen olursa, olmazsa yarın sabah tümünüz yerinizde bulunacaksınız. Adam yitirmek yok, tamam mı? Baş eğdi alpler, gerileyerek çıktılar. Yeni bir taş sürdü. Otağının yanından atlılarının sesi duyuldu bir an. Başını uzatıp bakmadı. Sürdürdü düşüncelerini. Eh, avcılarımızı avlayacak durumdayız. Geriye ne kalıyor? Birden saldırıya geçmesi. Askerlerimiz buna da hazır. Bekleyebiliriz. Cariyeler kızarmış et doldurdukları sinileri sundular. Timur keyifle kopardığı parçayı kemirerek satrancını sürdürdü. Bayezid Yeniçerilerinin başında Hızırlık tepesini aştı. Daha Mekkareler Ankara çayına ulaşmadan Çubuk Ovası'na girdi. Timur'un otağına, keçe çadırlarına baktı uzun uzun ve tepeyi ardına alarak ilerledi düzlükte. Gün tepesine doğru yücelirken buyruğunu verdi, ordugah kurulsun. Ve daha çadırlar kurulup ilk yemekler dağıtıldıktan hemen sonra av hazırlığı başladı. Çevreye çıkarılan gözcüler üç yanlarının Timur askerlerince tutulduğunu bildirdiler. Acaba Küre Dağı'na doğru bir sefer eylese mi? Olmaz, asker yorgun. Timur kaç gündür burada besiye yatırdı askerini. En iyisi dönüp Elma Dağı'la İn Dağı'nda avlanmak. Hemen verdi kararını, komutanlarını otağında topladı. Biz Yeniçerilerimizle ortada bulunacağız. Çelebi Mehmet'imiz Amasya, Sivas, Sinop, Kayseri askeriyle, Bayezid Paşa'mız, Sofi Bayezid Bey'imiz, Mezit ve dahi İlyas Beylerimizi de alıp sağ kanadımızı tutacak. İsa Çelebi'miz, Tez Ali Lala'mız, Timur Taş Paşa'mız ve dahi Aygut Alp'imiz de Ankara, Bursa, Germiyan askeri Çelebi Mehmet'le bizim aramızı dolduracak. Musa Çelebi'miz, kayınbiraderimiz Mirçe Brankoviç ve dahi uç akıncılarımızı buyruğunu alıp hemen solumuzda görev alacak. Süleyman'ımıza gelince, baş vezirimiz Çandaroğlu Ali Paşa, Yeniçeri ağamız Hasan Paşa, Köse Mihaloğlu Mehmet Bey'imiz, Timurtaşoğlu Karaca Bey'imiz, Karamukbil Bey'imiz de Urumeli askerimizin komutanıdır. Kendisine Lala'mız Gazi Evrenos ve dahi İne Bey'imiz yardımcı olacaklardır. Düzenimiz belirli. Ovada olduğumuza göre buyruğumuz üzerine alan savaşı başlayacaktır. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Biz Yeniçerilerimizle bir ava çıkmak dileriz. Gösterelim Timurlu'ya ki gücümüz nedenli büyük, vuruculuğumuz nedenli yücedir. Çandaroğlu yutkundu Bayezid sözlerini bitirince. Bir şey söylemeyi mi dilersin Lala? Sultanım, diyecektim ki asker bugün dinlensin. Dilerseniz yarın ava çıkarız ve dahi kavgayı öteki gün başlatırız. Ya Timur yeniden sökün edip bir başka diyara göç eylerse? Yerleşmesinden belli ki kendisi için en uygun yer olarak seçmiş burayı sultanım. Bakarsınız saldırıya geçebilir. Sizin buradan uzaklaştığınızı gözlemektedir. Geçsin. Dönüp yetmek güç bir iş mi? Ordu ağırlığı olmayan da yel gibi yeter, tasalanmayın. Yeter ve dahi oracıkla işini bitirir Timur'un. Ben de Çandaroğlu yoldaşımın görüşüne katılırım hünkârım. Tedbir budur ki yorgun askeri dinlendirmek gerek. Yıldırım kısık gözlerini Evrenos'a dikti. Bakışlarında buyruğuna karşı gelindiğinde çivileşen o ıpıltı belirmişti. Burada komuta bizim elimizdedir. Elbette hünkârım ama tedbirli olmak başbuğun görevidir. O yüzden biz de lalalarınızın görüşünde doğruluk bulunduğu kanısındayız. Bayezid Paşa'nın çıkışı daha bir biledi Yıldırım'ı. Bizce tedbir budur ki asker boş durmaya. Neden derseniz Timur erken gelmenin olanağıyla görkemli görünmektedir. Asker onun fosluğunu bilemez. Görmemesi kendi işiyle uğraşması daha bir akıllılıktır. Kocalar başlarını eğdiler. Yıldırım sofraya uzandı tümünü çağrılayarak. Karar verilmişti. İsteksiz uzandılar. Lokmaları güçlükle çiğneyerek bir an önce görevlerinin başına gitmek isteğiyle izin almaya başladılar. Bayezid hiç sesini çıkarmadı. Tümü gittikten sonra doğruldu yerinden. Yeniçerilerinin atlamasını buyurarak ovada geniş bir daire çizdi. Korkusuzluğunu, askerinin eğitim gücünü de göstermek dilercesine dönemeçler alarak Elma Dağı'na doğru akıp gitti. Timur Yıldırım'ın davranışlarına bakıyordu. Askerleri kesin buyruk almış olmanın aldırışsızlığında, kendisi de öyle. Satrancının başında durmaksızın taş sürüyor ve kendi kendine gülüyor. Düzenlemelerim tam tuttu. Bir tek şey var ki benim hesaplarımdan daha değişik bir durum gösteriyor. Ben gösteriyi yarın yapacağını umardım. Demek hemen başladı. Eh, kişi Yıldırım ününü alınca buna uygun davranmalı. Yarın daha gün doğarken kavga başlayacak demektir. Bakalım bizim avcılar kaç Yıldırımlı avlayacaklar. Buna göre savaşın sürecini de bir hesaplayalım. Ellerini çırptı. Yasavul başı yettiğinde satrancı işaret etti. Oyun bitmişti düşünceleriyle birlikte. Aceleyle topladı adam. Yeniden ellerini göbeğine kavuştururken buyruğunu bildirdi Timur. Bilgelerimizi haberleyin de ne denli zahmetse buyursunlar. Nasılsa bundan sonraki zamanımız boş. Değerlendirelim. Birinci cildin sonu. 20 Kasım 2009. Sayfa 402.